Ayrım 11.
Sayfa 134. Bir romandan yalnızca derinlerde gömülü bir tedirginliği uykudan uyandırmasını isteyen o değil mi? Bir romanın artık kaçamayacağı seri ürün olma yazgısından kurtuluşunu sağlayan bir doğru içermesinin son çaresi olarak. Ekvator güneşin altındaki çıplak imgesi sana Sultan Hanımlık perdesinin arkasındakinden daha inandırıcı geliyor. Ama gene de o çimento şirketlerinin buldozerlerine yol açmak için Avrupa dışındaki devrimleri görmeden dolaşan tek bir Mata Hari de olabilir. Bu imgeyi sağ başından, Alplerin pırıl pırıl havasının içinden sana doğru gelen şezlonglununkini kabul et. İşte şimdi her şeyi bırakıp okuyan bir kadını teleskopla izlemek ya da yazamayan yazarın günlüğünde o kadının izlerini aramak için Flaneri'nin sığınağını bulmaya gitmeye hazırsın. Yoksa seni kışkırtan şey başka bir başlık, başka bir imza altında bile olsa aşağıda koyu karanlıkta bakıyoru kaldığı yerden okuyabilme düşüncesi mi? Ama şu anda Marana gittikçe daha umut kırıcı haberler veriyor. İşte kız orada, uçak korsanlarının rehinesi. Sonra Manhattan'ın bir kenar mahallesinde tutsak. Oraya nereden geldi? Bir işkence aletine bağlandı. Neden onun doğal durumu olan okumak bir işkence olarak yaptırılıyor kendisine? Ve hangi gizli plan bu kişilerin yollarını sürekli birbirinin karşısına çıkarıyor? Kız, Marana, el yazmaları hırsızlığı yapan gizemli mezhep. Sahte güç sözcüklerindeki harflerin arasına serpiştirilmiş ipuçlarından anladığına göre örgüt içi kavgalarla parçalanan ve kurucusu Ernest Marana'nın denetiminden çıkan bu örgüt iki gruba ayrılmış. Biri Işık Baş Meleği'nin aydın yandaşları, öteki Gölge Arkondu'nun yandaşı nihilistler. Birinciler dünyayı dolduran sahte kitapların arasında belki insan dışı ya da dünya dışı bir doğru taşıyan birkaç kitabı bulabileceklerine inanırlar. Ötekilerse bir kitabın mutlak değerini, belli başlı sözde doğrularla kirlenmemiş bir doğruyu, ancak kalpazanlığın, yutturmacanın, sahteciliğin temsil ettiği kanısındadırlar. Asansörde yalnız olduğumu sanıyordum diye yazıyor Marana gene New York'tan. Yanımda bir karaltı yükseliyor, çalı saçlı bir genç, bir köşeye sinmişmiş. Kaba kumaş kuşantılar içinde. Normal bir asansör değil bu, daha çok yük asansörü, raylı bir kapıyla kapanan bir kafes. Her katta terk edilmiş dizi dizi odalar görünüyor. Ortadan yok olmuş eşyaların, sökülmüş boruların izlerini taşıyan, rengi atmış duvarlar, küflü tavanlardan, tabanlardan oluşan bir çöl. Uzun bilekli kırmızı ellerle genç adam iki kat arasında asansörü durduruyor. Bana o el yazmasını ver. Onu bize gönderdiler, ötekilere değil. Sen istersen tersini düşün. Bu gerçek bir kitap. Onun yazarı pek çok düzmece kitap yazmış olsa da bu böyle. Yani bize geliyor o. Bir judo hareketiyle beni yere yıkıp el yazmasını alıyor. O an hemen anlıyorum. Genç hayran Silas Flaneri'nin her zamanki gerilim romanlarından birinin taslağını değil de ruhsal bunalımının günlüğünü elinde tuttuğunu sanıyor. Bu mezhepler kendi beklentileriyle çakışan, ister doğru ister yanlış, en küçük haberi bile kaçırmıyorlar. Çok şaşırtıcı doğrusu. Flaneri'nin geçirdiği bunalım sahte güçün iki rakip fraksiyonunu harekete geçirdi. İkisi de birbirinin tam karşıtı umutlarla ajanlarını romancının dağ evinin içerisindeki vadilere salıverdiler. Gölge yandaşı olan kanattaki insanlar seri üretim romanlarının büyük fabrikatörlerinin artık kendi numaralarına inanmadığını bildikleri için bundan sonraki romanın ucuz ve göreli olan kötü niyetten temel ve mutlak olan kötü niyete geçişin belgesi, bir bilme biçimi olarak sahteciliğin başyapıtı, bu yüzden de uzun süredir aradıkları kitap olduğuna kendilerini inandırmışlardı. Işık yandaşı olan kanat, öte yandan sahtecilik yapan böyle bir profesyonelin bunalımından doğacak patlamanın doğrunun patlaması olacağını düşündü ve yazarın çok sözü edilen günlüğünün bu olduğunu sanıyor. Kendisinden önemli bir el yazması çaldığım yolunda Flaneri'nin yaydığı dedikodu üzerine her iki taraf da o el yazmasını kendi aradıkları şey sanıp beni aramaya koyuldu. Gölgeci kanat uçak kaçırdı, ışıkçı kanat asansördeki olayı çıkardı. Çalı saçlı genç el yazmasını ceketin içine saklayıp asansörden sıvışarak kapıyı yüzüme kapattı ve şimdi son bir tehdit savurduktan sonra beni aşağıya postalamak için düğmeye basıyor. Seninle işimiz bitmedi daha. Yutturmacı ajanı, kalpazanların makinesine bağlanmış kız kardeşimizi kurtarmak zorundayız daha. Yavaşça dibe inerken gülüyorum. Makine falan yok dostum. Kitaplarımızı bize öykülerin babası yazdırıyor. Asansörü yukarı çekiyor. Öykülerin babası mı dedin? Yüzü bembeyaz olmuş. Bu mezhebin yandaşları yıllardır bu söylencenin binbir yerel türlüsünün ağızdan ağıza dolaştığı bütün ana karalarda o yaşlı kör adamı arıyorlar. Evet, Gidin bunu Işık Baş Meleğine söyleyin. Öykülerin babasını bulduğumu söyleyin. O benim avucumda. Benim için çalışıyor. Elektronik makineden başka bir şey bu. Bu kez ben basıyorum aşağı düğmesine. Bu anda yüreğinde 3 istek birden yarışıyor. Hemen yola çıkıp, okyanusu geçip, Güney Hacı takım yıldızının altındaki ana karayı, Ernest Marana'nın son saklandığı yeri bulana, ağzından doğruyu zorla alana ya da hiç değilse ondan yarıda kalan romanların devamını koparana kadar karış karış aramaya hazırsın. Aynı zamanda gerçek, yoksa sözde mi? Van der Velde'nin aşağıdaki koyu karanlıkta bakarı ile aynı şey olabilecek sözde, yoksa gerçek mi? Flaneri'nin birbirine dolaşan çizgilerin ağındasını hemen okumana izin verip vermeyeceğini sormak istiyorsun Kavedanya'ya. Araştırmalarının karışık sonuçlarını Ludmilla'ya söylemek ve onu görmek, yalan söyleme hastası o çevirmenin dünyada rastladığı kadın okurlarla Ludmilla arasında ortak bir şeyin olamayacağına kendini inandırmak için onunla buluşacağın kahvehaneye koşmak için sabırsızlanıyorsun. Son iki istek kolayca yerine geliyor ve ikisi birbirleriyle uyuşmaz şeyler değil. Kahvehanede Ludmilla'yı beklerken Marana'nın gönderdiği kitabı okumaya başlıyorsun. Birbirine dolaşan çizgilerin ağında. Bu kitabın iletmesi gereken ilk duyum, telefon zilini işittiğim zaman duyduğum duygudur. Gereken diyorum. Çünkü yazılı sözcüklerin o konuda bölük pörçük bir fikir verebileceğinden bile kuşkuluyum. Tepkimin bir geciktirilmezlik, dayanamamazlık, beni o sesin kesin uyarısına uymaya, kaygı ve tedirginlik dışında hiçbir şey getirmeyeceğini bilmeme karşın koşup yanıt vermeye iten bir zorlanma duygusu olduğu kadar bir red, sataşkan ve tehdit edici bir çağrıdan kaçış olduğunu açıklamak yeterli değil. Ne de bu ruh durumumu betimlemeye girişmektense bir eğretileme, örneğin bir kalçanın çıplak etine batan bir okun yakıcı acısı gibi, kullanmanın daha iyi olacağına da inanmıyorum. Bilinen bir duyumu betimlemek için düşsel bir duyumu kullanamayacağından değil. Artık günümüzde hiç kimse etine batan okun acısını bilmiyor ama hepimiz bunu, yani bize yabancı ve bilinmez bir yerden gelen bir şeyin karşısında savunmasız, çaresiz kalma duygusunu kolayca düşleyebileceğimize ve aynı duygunun telefon zili için de geçerli olduğuna inanıyoruz. Ama daha çok okun iniş çıkışsız, tartışma kabul etmez aman vermezliğinin içinde, görmediğim, hiçbir şey söylemeden önce bile ne söyleyeceğini değilse de söyleyeceği şeye tepkimin ne olacağını şimdiden kestirebileceğim birinin sesinde bulunabilecek niyetlerin, dokundurmaların, duraksamaların hiçbiri bulunmayacağı için. En doğrusu kitabın benim varlığımla dolan bir uzam duygusu vererek başlaması. Çünkü çevremde, telefonda içinde olmak üzere hareketsiz nesneler var. Benden başka hiçbir şey içeremeyecek, benim iç zamanımda yalıtılmış bir uzam var. Sonra zamanın akışının kesilmesi var. Uzam artık daha önceki uzam değil, çünkü zil ile dolu. Benim varlığım artık daha önceki varlığım değil, çünkü şu çağıran nesnenin istenciyle koşullanmış durumda. Kitap bütün bunları yalnızca hemen ve bir kez iletmekle kalmamalı. Uzamın, zamanın ve istencin akışını kesen bu zilleri uzam ve zaman içinde bir yayılış halinde vermekle başlamalıydı. Belki de yanlışlık daha başından telefon ile ikimizin söz gelimi benim evim nasıl sonlu bir uzamdaysa öyle sonlu bir uzamda olduğumuzu ileri sürmekten kaynaklanıyor. Oysa çalan telefonlarla ilişkisi açısından durumumu anlatmalıyım. Bu telefonlar belki de beni çağırmıyor. Onların benimle bir ilişkisi yok ama bir telefona çağrılabileceğim gerçeği bile bütün telefonlara çağırmamı olası ya da hiç değilse düşünülebilir hale getiriyor. Örneğin benimkinin yanındaki bir evde telefon çalıyorsa bir an için acaba benim evde mi çalıyor diye merak ediyorum. Temelsizliği hemen ortaya çıkan bir kuşku ama gene de ardında bir iz bırakıyor. Çünkü o telefon gerçekten bana gelmiş olabilir. Ya bir numara yanlışlığı ya da hatlardaki karışıklık yüzünden komşuya gitmiştir. Bu daha da olası çünkü o evde telefona bakacak kimse yok ve telefon çalıp duruyor. Sonra zil sesinin bende hiç sektirmeden uyandırdığı saçma mantıkla düşünüyorum. Belki bu gerçekten bana. Belki de komşum evde ama yanıt vermiyor çünkü yanlış numara olduğunu biliyor. Belki arayan kişi de yanlış numara olduğunu biliyor ve bile bile arıyor. Yanıt veremediğimi ama vermem gerektiğini bildiğimi bildiği ve beni bu durumda bırakmak istediği için arıyor. Ya da tam evimden çıktığım sırada benim evimde ya da başka bir dairede çalıyor olabilecek bir telefon sesi duyduğum, koşarak geri dönüp merdivenleri hızla tırmandığım için soluk soluğa eve vardığım zaman telefon sustu ve bana mıydı değil miydi asla bilemeyeceğim zamanki endişeyi yaşatmak için. Ya da sokaktayken, yabancı evlerde telefonların çaldığını duyduğum zaman, hatta yabancı kentlerdeyken, orada olduğumu hiç kimsenin bilmediği kentlerdeyken, o zaman bile bir zil sesi duyduğumda her seferinde bir an ilk düşüncem telefonun benim için çaldığı oluyor. Hemen bir sonraki an şimdilik bütün telefonların uzağında, kimsenin ulaşamayacağı bir yerde güvenlikte olduğumu anımsayarak rahatlıyorum. Ama bu rahatlık da ancak bir an sürüyor. Çünkü hemen sonraki an çalanın yalnızca bu yabancı telefon olmadığını, kilometrelerce, yüzlerce, binlerce kilometre ötede benim evimin boş odalarında kuşkusuz şu anda çalmakta olan bir telefonun daha bulunduğunu düşünüyorum. Ve gene yanıt verme gerekliliği ile olanaksızlığı arasında sıkışıp kalıyorum. Her sabah derslerim başlamadan önce bir saat yürüyüş yapıyorum. Yani üzerime eşofmanımı giyip koşmaya çıkıyorum. Çünkü hareket etme gereksinimi duyuyorum. Çünkü üzerime binen fazla kilolara karşı savaşmak, biraz sinirlerimi rahatlatmak için doktorlar bunu şart koştular. Burada gündüzleyin eğer üniversite kampüsüne, kitaplığa, çalışma arkadaşlarınızın derslerini dinlemeye ya da üniversite kahvesine gitmiyorsanız nereye gideceğinizi bilemezsiniz. Bu yüzden yapılacak tek şey pek çok öğrencinin ve meslektaşımın yaptığı gibi tepede, akça ağaçların, söğütlerin arasında oraya buraya koşmaktır. Hışırdayan yapraklarla dolu patikalarda birbirimize rastlar, bazen merhaba deriz, bazen hiçbir şey demeyiz çünkü soluğumuzu korumamız gerekir. Bu da koşmanın öteki sporlara göre bir üstünlüğüdür. Herkes kendi başınadır. Başkalarına yanıt vermek zorunda değildir. Tepe büsbütün yapılarla kaplıdır. Koşarken hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirine benzeyen iki katlı, avlulu, tahta evlerin önünden geçer, sık sık bir telefonun çaldığını duyarım. Bu beni tedirgin eder. Düşünmeden yavaşlarım. Acaba birisi yanıtlıyor mu diye kulaklarımı diker dinlerim. Zil sesi sürüyorsa sabırsızlanırım. Koşuma devam eder, telefonu çalan bir başka evin önünden daha geçerim ve şöyle düşünürüm. Beni izleyen bir telefon var. Telefon rehberinde Chestnut Lane'deki bütün numaralara bakan biri var. Acaba beni yakalayabilir mi diye art arda evleri arıyor. Bazen bütün evler sessiz ve boştur. Sincaplar ağaçlara tırmanırlar. Tahta kaplar içinde dışarıya kendileri için bırakılmış yemi gagalamak üzere saksağanlar aşağı saldırırlar. Koşarken içimde belli belirsiz bir alarm işareti duyumu belirir. Daha kulağım sesi duymadan önce zihnim zil olasılığını kaydeder. Neredeyse onu çağırır. Yokluğunun içinden emer çıkarır ve o an bir evden titreşimlerini daha kulağım algılamadan belki de içimdeki bir antenin bir süredir almakta olduğu zilin ilkin boğuk, sonra giderek daha iyi duyulur biçimde zırıltısı gelir. Saçma bir çılgınlığa kapılır, oraya saldırırım. Merkezi o evde çalan telefon olan bir çemberin tutsağıyımdır. Oradan uzaklaşmaksızın koşar, adımlarımı kısaltmadan döner dururum. Şimdiye kadar bir yanıt veren olmadıysa evde kimse yok demektir. Ama öyleyse neden arayıp duruyorlar? Amaçları ne? Acaba orada sağır bir adam oturuyor da böyle diretirlerse kendilerini duyurabileceklerini mi düşünüyorlar? Belki de orada bir kötürüm oturuyordur. Ona zaman tanımak gerekir ki sürünerek telefona gelebilsin. Belki de orada kendine kıymak üzere olan biri oturuyor. Böyle çaldırır durursanız uç noktaya kadar giden bir eylemin yapılmasını önleme umudunuz olur. Belki de bir işe yaramam, elimi uzatmam, kulakları duymayan adama, kötürüme, kendini kıyacak kişiye yardım etmem gerekir. Aynı zamanda içimdeki saçma mantık ile böyle yaparak telefonun bir rastlantı sonucu bana olmadığını öğrenmiş olurum diye düşünüyorum. Koşmayı sürdürüyor, bahçe kapısını itip açıyor, avluya gidiyor, evin arkasına dolaşıyor, arkadaki yeri araştırıyor, garajın arkasına, alet kulübesine, köpek kulübesine bakıyorum. Her şey terk edilmiş. Her yer boş görünüyor. Arka odanın açık bir penceresinden karışıklığın içinde masanın üzerinde çalmakta olan bir telefon görünüyor. Kepenk çarpıyor, pencerenin pervazı eprimiş perdeye takılıyor. Evin çevresinde 3 kez döndüm. Jogging hareketleri yapmayı sürdürüyor, dirsek ve topuklarımı kaldırıyor, koşu ritmine uygun olarak soluyorum. Başkasının evine girişimin hırsızlık amacı taşımadığı ortada. Şu an beni yakalasalar telefon sesi duyduğum için içeriye girdiğimi açıklamakta güçlük çekerim. Bir köpek havlıyor. Burada değil, görünmeyen başka bir evin köpeği. Ama bir an için havlayan köpek işareti çalan telefon işaretinden daha güçlü görünüyor içimde ve beni oraya hapseden çemberde bir geçit açmaya yetiyor. Gittikçe boğuklaşan telefon sesini arkamda bırakarak şimdi gene yol boyu dizilmiş ağaçların arasında koşuyorum. Evler bitinceye kadar koşuyorum. Soluk almak için bir tarlada duruyorum. Birkaç eğilip kalkma hareketi, soğumasınlar diye bacak kaslarıma masaj yapıyorum. Saate bakıyorum. Geç kalmışım. Öğrencilerimi bekletmek istemiyorsam geri dönmeliyim. Bütün isteğim ders veriyor olmam gereken saatlerde ormanda koştum dedikodusunun yayılması. Kendimi dönüş yoluna atıyorum. Hiçbir şeye dikkatimi vermiyorum. O evi bile tanımayacağım. Fark bile etmeden önünden geçip gideceğim. Hem zaten o ev her bakımdan öteki evlere tıpatıp benziyor. Ancak telefon gene çalarsa ötekilerin arasından sıyrılır. Ki bu da olanaksız. Yamaçtan aşağı koşarken bu düşünceleri kafamdan geçirdikçe o zili gittikçe daha çok duyar gibi oluyorum. Ses daha açık, daha net geliyor. İşte Evgene göründü ve telefon hala çalıyor. Bahçeye giriyorum, evin arkasına dolaşıp pencereye koşuyorum. Almacı kaldırmak için kolumu uzatmam yeter. Soluk soluğa evde yok diyorum. Almaçtaki birazcık ama yalnızca birazcık sinirli ses. Çünkü bu sesin en şaşırtıcı yanı soğukkanlılığı, sakinliği. Şimdi beni dinle diyor. Marjorie burada. Birazdan uyanacak ama bağlı. Kaçamaz. Şu adresi dikkatlice yaz. Hillside Drive. No 115. Onu almaya geleceksen tamam. Yoksa bodrumda bir bidon gaz ile bir zaman sayacına bağlı plastik bir mermi var. Yarım saat sonra bu ev alevler içinde kalacak. Ama ben diye başlıyorum söze. Telefonu kapattılar bile. Şimdi ne yapacağım? Elbette polise telefon edebilirim. İtfaiyeye, şu elimdeki telefonla. Ama nasıl açıklayabilirim? Benim, bir başka deyişle bu işle hiçbir ilişkisi olmayan benim bu işle bir ilgimin olabileceği olgusunu nasıl anlatabilirim? Yeniden koşmaya başlıyor, bir kez daha evin çevresinde dönüyor ve yeniden yoluma devam ediyorum. Marjorie için çok üzgünüm ama böyle sıkışık bir duruma düştüyse kim bilir ne tür işlere karıştı da düştü. Onu kurtarmak için harekete geçecek olsam kimse onu tanımadığıma inanmaz. Büyük bir rezalet olur. Çağrılı konuk profesör olarak burada bir başka üniversitede hocalık yapıyorum. Her iki üniversitenin saygınlığı da sarsılır. Kuşkusuz bir hayat söz konusu olduğunda böyle kaygıların geride kalması gerekir. Yavaşlıyorum. Bu evlerden herhangi birine girip polise telefon etmek için izin isteyebilirim. Bu Marjorie'yi, Marjorie falan diye birini tanımadığımı en başında açıkça söylerim. Doğruyu söylemek gerekirse burada, üniversitede Marjorie, Marjorie Stubbs adlı bir öğrenci var. Sınıfımdaki kızların arasında o hemen benim dikkatimi çekmişti. Çok hoşlandığım, deyin isterseniz, bir kız. Bir kitap ödünç vermek için onu evime çağırdığımda utanılacak bir durum doğabilirdi. Onu eve çağırmam bir hataydı. Hocalığımın ilk günlerinde oldu bu. Ne tip biri olduğumu burada henüz bilmiyorlardı. Benim niyetlerimi o kız yanlış anlayabilirdi. Böyle bir şey de gerçekten oldu. Hiç hoş olmayan bir yanlış anlama. Şimdi bile açıklığa kavuşturulması güç. Çünkü bu bana öyle inceden alaylı bir bakışı var ki dilim dolaşmadan ona tek sözcük bile söyleyemiyorum. Öteki kızlar da bana alaycı alaycı gülümsüyorlar. Evet, Marjorie adının içimde bu rahatsızlığı uyandırmasını, hayatı tehlikede olan bir başka Marjorie'ye yardım etmek için araya girmemi engellemesini istemiyorum. Aynı Marjorie değilse, bu telefon bizzat bana değilse, çok güçlü bir gangster çetesi beni gözlüyor. Her sabah o yolda jogging yapmaya gittiğimi biliyorlar. Belki de benim adımlarımı izlemek için tepede teleskoplu bir gözetleme kulübesi var. O boş eve yaklaştığım zaman telefonu çaldırıyorlar. Aradıkları benim. Çünkü o gün evimde Marjorie'nin üzerinde bıraktığım o talihsiz izlenimi biliyor ve bana şantaj yapıyorlar. Neredeyse hiç fark etmeden kendimi üniversite kampüsünün girişinde buluyorum. Hala koşmaktayım. Üzerimde koşu kılığım, ayağımda koşu ayakkabılarım var. Üstümü değiştirip kitaplarımı almak üzere evimin orada durmadım. Şimdi ne yapacağım? Kampüsün içinde de koşmayı sürdürüyorum. Küçük öbekler halinde çimenliklerin üzerinden geçen kızlara rastlıyorum. Benim dersime şimdiden gitmekte olan öğrencilerim. Bana yüzlerinde o dayanamadığım alaycılıkla gülümseyerek bakıyorlar. Hala koşu hareketleri yaparak Lorna Clifford'u durdurup "Stubbs burada mı?" diye soruyorum. Kız gözlerini kırpıştırıyor. "Marjorie mi? İki gündür ortalıkta görünmedi. Neden sordunuz?" Uzaklaştım bile. Kampüsten çıkıyorum. Grosvenor Caddesi'ne, oradan Cedar Caddesi'ne, oradan da Maple yoluna çıkıyorum. Soluğum büsbütün kesildi. Salt ayaklarımın altında yeri ya da göğüs boşluğumda akciğerimi artık duyumsamaz olduğum için koşuyorum. İşte Hillside Drive. 11, 15, 27, 51. Bereket sayılar çabuk ilerliyor. Bir ondalar hanesinden ötekine atlayarak. İşte 115. Kapı açık. Merdivenlere tırmanıyorum. Yarı karanlık odaya giriyorum. Marjorie orada. Bir kanepeye bağlanmış. Ağzına tıkaç konmuş. Onu çözüyorum, kusuyor. Bana küçümseyerek bakıyor. Alçak herif, diyor bana. 7. Bölüm. Bir kahve masasına oturmuş, Bakave'den yanı sana ödünç verdiği Silas Flaneri romanını okuyor ve Ludmilla'yı bekliyorsun. Zihnin aynı anda iki bekleyişle birden dolu. Biri senin içinde okumayla ilgili bekleyiş. Öteki randevunuza geç kalan Ludmilla ile ilgili. Dikkatini okumaya verip bir kadına yönelik ilgini kitaba yöneltmeye çalışıyorsun. Sanki Ludmilla'nın sayfaların içinden sana doğru gelişini görmeyi umarmış gibi. Ama artık okuyamıyorsun. Roman gözlerinin önündeki sayfanın üzerinde durdu. Sanki ancak Ludmilla'nın gelişi olaylar zincirini yeniden harekete geçirebilirmiş gibi. Senin adını söylüyorlar. Masaların arasında garsonu yineleyip durduğu at senin adın. Kalk, Telefondan isteniyorsun. Ludmilla mı? O. Sonra anlatırım. Şimdi gelemiyorum. Dinle. Kitabı buldum. Hayır, o değil. Onların hiçbiri değil. Yeni biri. Dinle. Kitabın öyküsünü ona telefonda anlatmak niyetinde değilsin ya. Dur, onu dinle. Sana söylemek istediği neymiş? Duy. Buraya gel diyor Ludmilla. Evet, benim eve gel. Şimdi evde değilim ama fazla gecikmem. Sen benden önce gidersen içeri girip beni bekleyebilirsin. Anahtar paspasın altında. Yaşama tarzının basitliği, kaygısızlığı, paspasın altında anahtar, erkek arkadaşına duyulan güven, aynı zamanda çalınacak pek az şeyin olması elbet. Sana verdiği adrese koşuyorsun, zili çalıyorsun boş yere. Sana söylediği gibi evde yok. Anahtarı buluyorsun, indirilmiş panjurların yarı karanlığına giriyorsun. Bekar bir kızın evi, Ludmilla'nın evi, yalnız yaşıyor. Öğrenmek istediğin ilk şey bu mu? Bir erkeğin varlığını gösterecek işaretler var mı? Yoksa elinden geldiğince uzun bir süre bunu öğrenmekten kaçınmayı, bilmeden kuşku içinde yaşamayı mı yeğlerdin? Kuşkusuz seni çevreyi kolaçan etmekten alakoyan bir şey var. Panjurları kaldırdın hafifçe, ama gerçekten hafifçe. Belki de onun sana gösterdiği güvenden yararlanıp dedektiflik yaparsan bu güvene layık olmayacağını düşünüyorsun. Ya da belki bekar bir kızın dairesi nasıl olur, bunu zaten ezbere biliyorsun. Hatta hiç bakmadan içindekilerin envanterini çıkarabilirsin. Tek biçim bir uygarlıkta tam anlamıyla saptanmış modeller içinde yaşıyoruz. Ev döşemesi, dekoratif ögeler, battaniyeler, plakçalar belli sayıda verilmiş olanaklar arasından seçilmiş şeyler. Onun nasıl biri olduğu konusunda sana ne söyleyebilirler? Nasıl birisin sen, öteki okur? Bu kitabın artık belki iki yüzlü bir benin erkek kardeşi, kopyası olan genel bir ikinci şahıs sene seslenmeyi bırakıp bir romanın roman olabilmesi için ikinci şahıs erkek ile üçüncü şahıs kadın arasında bir şeylerin olabilmesi, insanlara özgü olayların evrelerine göre bir şeylerin oluşup gelişmesi ya da kötüleşmesi için gerekli üçüncü şahıs olarak ikinci bölümde zaten görülmüş olan sene doğrudan doğruya seslenmesinin zamanı geldi. Ya da daha doğrusu insanlara özgü olayları yaşamamıza yarayan zihinsel modeller izlemek için. Ya da daha doğrusu insanlara özgü olaylara, o olayları yaşamamıza izin veren anlamları yüklememizi sağlayan zihinsel modelleri izlemek için. Bu kitap şimdiye kadar okuyan okura, kendisine okunan okur ile özdeşleştirme olanağını açık tutmuştur. İşte bu yüzden ona bir at verilmedi. Böyle bir şey onu hemen bir üçüncü şahıs, bir roman kişisi yapardı. Oysa üçüncü şahıs olarak sana bir at verilmesi gerekiyordu Ludmilla. Bu yüzden bir zamir olarak tutuldu. Zamirlerin her nitelik ve eyleme uygun soyutlukları içinde. Dur bakalım öteki okur. Acaba kitap senin doğru bir portreni yapmayı başarabiliyor mu? Çerçeveden başlayıp seni dört yandan kuşatarak biçiminin ana çizgilerini çizebiliyor mu?